KPSS Eğitim Bilimleri, Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık, Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar, 16. Kaset, 1. Yüz, Sayfa 479. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir? A. İçeriğin açık, net ve anlaşılır bir biçimde sunulması. B. Öğrencilerin hazır bulunuşluk durumunun dikkate alınması. C. Öğrenciler arası etkileşimin artması. D. Grupla çalışma tekniklerinin uygulanması. E. Öğretmenin öğretim sürecinin dışında kalması. Cevap B. Öğrencilerin hazır bulunuşluk durumunun dikkate alınması. Öğretimin ilk sınıflarında bir derste gerçekleştirilecek öğretme-öğrenme etkinliklerinin sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz? A. Bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne gitme. B. Yakın çevreden uzağa doğru gitme. C. Soyut kavramlara öncelik verme. D. Bugünden geçmişe doğru gitme. E. Basitten karmaşığa doğru ilerleme. Cevap C. Soyut kavramlara öncelik verme. Aşağıda verilen öğretim ilkesi ve karşılarında yazılı açıklama hangisinde yanlış verilmiştir? A. Öğrenciye yönelik ilkesi. Öğrenme-öğretme sürecindeki tüm etkinlikler, öğrencinin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, ilgi ve güdülerine yönelik olmalıdır. B. Ayanilik ilkesi. Öğrenci, öğrenme konusu olan olay, olgu ve nesneler ile karşı karşıya gelmelidir. C. Hayatilik ilkesi. Öğretme, öğrenme etkinlikleri öğrencinin yaşamla bağlantısını kurmalıdır. D. Aktüalite ilkesi. Öğrenme konuları ile güncel olay ve sorunları ilişkilendirmek. E. Tümden gelim ilkesi. Öğrenme konularının örnek olay ve bilgilerden genel kural ve bilgilere doğru verilmesi. Cevap E. Tümden gelim ilkesi. Öğrenme konularının örnek olay ve bilgilerden genel kural ve bilgilere doğru verilmesi. Öğrenme konuları ve etkinlikleri birbirine bağlı ve tamamlar şekilde düzenlenerek sunulmalıdır. Eğitimin hedefleri ve konu birimleri düzenlenirken bireyin bütün olarak gelişimini sağlayıcı özellikler dikkate alınmalıdır. Yukarıda açıklamaları yapılan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Transfer bilgi ilkesi. B. Bütünlük ilkesi. C. Tümden gelim ilkesi. D. Uygulanabilirlik ilkesi. E. Ekonomiklik ilkesi. Cevap B. Bütünlük ilkesi. Eğitim durumları işe koşulduğu hedeflere hizmet edebilmeli, onlara ulaşabilir olmalıdır. Yukarıda açıklaması yapılan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomiklik ilkesi. B. Uygulanabilirlik ilkesi. C. Hedefe görelik ilkesi. D. Bütünlük ilkesi. E. Transfer bilgi ilkesi. Cevap C. Hedefe görelik ilkesi. Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumlarını, öğrenme ortamlarını düzenlemede dikkat edilecek ilkelerden birisi değildir? A. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun yöntem ve teknikleri uygulama. B. Öğrenme ortamını işbirlikçi çalışmaya uygun hazırlama. C. İlgiyi ve dikkati dağıtacak uyarıcıları kontrol etme. D. Öğrencilerin farklı öğrenme hızlarını kontrol altında tutma. E. Öğretim materyallerini, araç ve gereçlerini etkili kullanma. Cevap D. Öğrencilerin farklı öğrenme hızlarını kontrol altında tutma. Aşağıdaki öğretme-öğrenme etkinliklerinden hangisi transfer bilgi ilkesine en uygun yaklaşımdır? A. Ders kitabından öğrendiği bilgileri tekrar etme. B. Farklı problemlerin çözümünde derste öğrenilenleri kullanma. C. Derste dinlediği bilgileri düzenli olarak yazma. D. Derste çözülen problemlerin çözümlerinin doğruluğunu kontrol etme. E. Öğrendiği bilgileri diğer öğrencilere anlatma. Cevap B. Farklı problemlerin çözümünde derste öğrenilenleri kullanma. Öğretim yöntemleri ve teknikleri. Öğretim yöntemi bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenilen yollardır. Öğretim yöntemi içeriğin, konuların nasıl öğretileceği ile ilgili genel düzenlemeleri aktarma yollarını kapsar. Başlıca öğretim yöntemleri şunlardır. Anlatma, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, problem çözme, deney, proje tabanlı öğrenme, bireysel çalışma. Öğretim yöntemleri geleneksel öğretim yöntemleri ve çağdaş öğretim yöntemleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Geleneksel öğretim yöntemleri. Anlatım yöntemi. Öğretmen aktiftir, öğrenci pasiftir. İletişim tek yönlüdür öğretmenden öğrenciye. Sözel aktarmaya dayalıdır. Zaman ve maliyet gerektirmez. Hazır bilgilerin sunumu yapılır. Ezber öğrenmeye dayalıdır. Çağdaş öğretim yöntemleri. Soru cevap, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğrenme, problem çözme, deney yöntemleri. Öğrenci aktiftir. Öğretmen öğrenmeye rehberlik yapandır. Yaparak, yaşayarak öğrenmeye dayalıdır. Etkileşim çok yönlüdür. Üst düzey öğrenmeleri gerçekleştirir. Kalıcı öğrenmeyi sağlar. Bilginin keşfedilmesi ve kullanılması sağlanır. İşbirlikçi öğrenmeyi sağlar. Hedef alanları ve öğretim yöntem teknikleri. Bilişsel hedefler. Anlatım, soru cevap, örnek olay, problem çözme, deney, proje tabanlı öğrenme, bilgisayar destekli öğretim, tartışma, bireysel çalışma. Duyuşsal hedefler. Tartışma, işbirlikçi öğrenme, örnek olay, rol yapma, drama, anlatım, proje tabanlı öğrenme. Psikomotor hedefler, gösterip yaptırma, benzetim, simülasyon. Öğretim yöntemleri, öğretim tekniklerine göre daha geneldir. Teknikler yöntemlerin uygulama biçimidir. Öğretim yöntemleri tekniklere yön verir ve tasarımını yapar. Başlıca öğretim teknikleri Demirel 2004 tarafından aşağıdaki başlıklarla belirtilmiştir. Başlıca öğretim teknikleri şunlardır. Beyin fırtınası, gösteri, soru cevap, drama, rol yapma, mikro öğretim, simülasyon, benzetişim, düşünme tekniği, eğitsel oyunlar, ekiple öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim, keller planı, bilgisayar destekli öğretim, programlı öğretim, kademeli yaklaşma, gezi gözlem, görüşme, sergi, ödev, oyun. Grupla öğretim teknikleri. Beyin fırtınası, gösteri, soru cevap, drama ve rol yapma, benzetim, simülasyon, ikili ve grup çalışması, makro öğretim, eğitsel oyunlar. Bireysel öğretim teknikleri, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim. Sınıf dışı öğretim teknikleri, gezi, gözlem, görüşme, sergi, proje, ödev. Öğretim yöntem ve tekniklerinin seçimini etkileyen faktörler. Yöntem ve teknik seçimini etkileyen en önemli etken ulaşılacak hedef ve davranışlardır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine uygunluk. Öğrenilecek konunun özellikleri, öğrenme konularını, içeriği en iyi aktarabilecek nitelikte olmalıdır. Öğretmenin öğretim yöntemlerine yatkınlığı, öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine uygun olmalıdır. Süre ve maliyet yönünden uygun olmalıdır. Okulun sahip olduğu olanak ve kaynaklarla uygulanabilir olmalıdır. Sınıfta etkili öğretimi sağlamalı, öğrencinin ilgi ve dikkatini yüksek tutmalıdır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. Öğrenci sayısı ve dersliğin fiziki koşullarına uygun olmalıdır. Soru tarzı. Öğretmen, öğretim sürecinde uygun metodu belirlerken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmak zorunda değildir? A. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini. B. Kazandırılması gereken davranışları. C. İşlenecek konunun özelliklerini. D. Okulun sahip olduğu olanak ve kaynakları. E. Öğrenci velilerinin kişisel tercihlerini. Cevap E. Öğrenci velilerinin kişisel tercihlerini. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangileri psikomotor, beceri hedef alanındaki davranışları kazandırmada en etkilidir? A. Gösteri tartışma. B. Gösterip yaptırma gösteri. C. Deney beyin fırtınası. D. Gösterip yaptırma simülasyon benzetim. E. Gösteri simülasyon benzetim. Cevap D. Gösterip yaptırma simülasyon benzetim. Öğretim yöntemleri. Düz anlatma sunu yöntemi. Öğretmenin merkezde olduğu bir öğretim yaklaşımıdır. Sınıf ortamında bir konunun öğretmen tarafından anlatılarak öğretilmesi şeklinde uygulanır. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanının kazandırılmasında kullanılır. En eski öğretim yöntemi olarak kabul edilir. Anlatım yöntemi bir dersin girişinde öğrencileri güdülemek, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklanmasında kullanılır. Anlatım yöntemi kısa zamanda fazla miktardaki konuları geniş müfredatı, kalabalık gruplara aktarabilmedeki avantajlardan dolayı ekonomiklik ilke, fazla kullanılan bir yöntem olmasına rağmen etkili öğrenmeyi sağlamadaki gücü zayıftır. Çünkü öğrenci daha çok pasif durumdadır. Bu neden öğrencinin pasif kalması anlatım yönteminin en önemli sınırlılığıdır. Anlatma yöntemi başlıca iki türlüdür. Formal öğretmen anlatımı, düz anlatım. Öğretmen ders planı ve öğretim tasarımı çerçevesinde tek yönlü olarak konuyu aktarır. İletişim tek yönlüdür, öğrenci katılımı yoktur. İnformal öğretmen anlatımı, informal düz anlatım. Öğretmen ders planı ve öğretim tasarımı dışında günlük ve aktüel konuları da içeren iletişimin çok yönlü olduğu anlatım tekniğidir. Öğrencilerin katılımı söz konusudur. Anlatma yönteminin etkisi. Dersin giriş bölümünde dikkat çekmede, konunun tanıtımında temel kavramları vermede kullanılır. Öğretmen dersi istediği hızda ve düzeyde gerçekleştirir. Dersin etkinlikler bölümünde konunun temel noktalarının açıklanmasında kullanılır. Dersin sonunda özet ve tekrar yapmada kullanılır. Duyusal hedef alanlarının kazandırılmasında kullanılır. Örneğin, Atatürk'e saygı duyma ya da tarihimize ilgi duyma konularında etkili bir konuşma yapılarak öğrencilerin duyusal özellikleri geliştirilebilir. Ekonomik bir yöntemdir. Anlatma yönteminin uygulanmasına dikkat edilecek hususlar. Konular basit, kısa ve öz ifadelerle sunulmalıdır. Süre iyi ayarlanmalıdır. Beden dili, ses tonu etkili kullanılmalıdır. Uygun örnekler verilmelidir. Soru cevap ve tartışma teknikleri kullanılarak etkisi artırılmalıdır. Farklı öğretim kademelerindeki öğrencilerin pasif olduğu anlatım yöntemi kullandığında ilgi ve dikkat süreleri. Öğretim kademesi ilk öğretim. 1. 2. 3. sınıflarda ilgi ve dikkat süresi 3-4 dakika, ders süresi 30-35 dakika, teneffüs süresi 15-20 dakikadır. 4. 5. sınıflarda ilgi ve dikkat süresi 5-6 dakika, ders süresi 30-35 dakika, teneffüs süresi 15-20 dakikadır. 6-7-8. sınıflarda ilgi ve dikkat süresi 6-8 dakika, ders süresi 35-40 dakika, teneffüs süresi 15 dakikadır. Orta öğretim, ilgi ve dikkat süresi 8-10 dakika, ders süresi 40-45 dakika, teneffüs süresi 15 dakika. Yüksek öğretim, ilgi ve dikkat süresi 10-15 dakika, ders süresi 45-50 dakika, teneffüs süresi 10 dakikadır. Yukarıdaki zaman bölümleri aynı zamanda öğrencilerin etkili ve uygun çalışma ve dinlenme sürelerini de göstermektedir. Soru tarzı. Aşağıdaki yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanıldığında öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımı en aza iner? KPSS 2003. A. Soru cevap. B. Tartışma. C. Problem çözme. D. Düz anlatım. E. Beyin fırtınası. Cevap D. Düz anlatım. Öğretmen aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamada yetersiz kalır. KPSS 2001. A. Buluş yöntemi. B. Rol oynama yöntemi. C. Problem çözme yöntemi. D. Soru-yanıt yöntemi. E. Anlatım yöntemi. Cevap E. Anlatım yöntemi. Gençlik dönemindeki bireyler için kabul edilebilecek en etkili ve uygun çalışma ve dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisidir? 20 dakika çalışma, 5 dakika dinlenme. B. 30 dakika çalışma, 30 dakika dinlenme. C. 45-50 dakika çalışma, 10-15 dakika dinlenme. D. 60-75 dakika çalışma, 5-10 dakika dinlenme. E. 90 dakika çalışma, 30 dakika dinlenme. Cevap B. 30 dakika çalışma, 30 dakika dinlenme. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım yönteminin etkisini arttıran yöntem ve teknikler doğru sıralanmıştır? A. Gözlem gösteri. B. Gösteri dramatizasyon. C. Tartışma soru cevap. D. Problem çözme, proje tabanlı öğrenme. E. Mikro öğretim tartışma. Cevap C. Tartışma soru cevap. Tartışma yöntemi. Bir konu ya da problem ile ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç konuları açıklamak ve öğrenilen bilgileri güçlendirmek, pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Tartışma yönteminde öğretmen, öğrenci etkileşimi sağlanarak öğrencilerin bir konu üzerindeki düşünmelerini ve düşüncelerini ifade etmelerine ve yorum yapmalarına olanak sağlanır. İyi anlaşılamayan konular belirlenir, gerekli düzeltmeler yapılır ve pekiştirme kullanılır. Öğrencilerin konu üzerinde analiz, sentez ve değerlendirme yapma güçleri geliştirilir. Tartışma yöntemlerinin uygulanmasında öğrencilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde olaylara farklı bakış açısı ve yorum getirmeleri sağlanır. Öğrencilerde demokratik tutumu geliştirilir. Tartışma yönteminde kullanılan başlıca tartışma çeşitleri, teknikleri. Münazara. İki grubun bir konuyu tez-antitez şeklinde ele alarak dinleyicilerin ve jürinin önünde tartışmasıdır. Dili etkili kullanma, neden-sonuç ilişkileri korumayı geliştirir. Sınırlılığı, bireyleri inanmadığı düşünceyi açıklama ve savunma durumuna düşürmesidir. Panel. Belirli bir konuda 3-5 kişilik grup tarafından dinleyicilerin önünde, aralarında tartışmanın yapılmasına dayalı bir tekniktir. Panelin amacı, gerçeği bulmaktan çok bir konunun çeşitli yönlerini aydınlatmak ya da konuyla ilgili çeşitli eğilim ve görüşleri ortaya koymaktır. Zıt panel. Sınıfta işlenilen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi için sınıf soru soran ve cevap veren tartışan olarak iki gruba bölünür ve ders işlenir. Ya da sınıfta soru soran ve soruların cevabını aralarında tartışan iki konuşmacı grup oluşturularak uygulanır. Kolegyum. Bu grup, bir grubun uzman kişilerden kaynak grup, bir grubun da tartışmacılardan oluşturulduğu iki grubun katılımına dayanır. Tartışmacı grubun görüş ayrılığında ya da belirsizliğe düştüğünde uzmanlardan oluşan grubun görüşüne başvurulur. Sempozyum. Bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlıklı konuların çeşitli yönleriyle bir grup tarafından sunumudur. Grup üyeleri uzmanlardan oluşur ve konuşmalarına tebliğ ya da bildiri denir. Her üye belirli bir konuda konuşma yapar, sempozyumun sonucunda soru cevap yapılır ve eleştiri kullanılır. Açık oturum. 3-5 kişilik grubun belirli konularla ilgili fikir ve görüşlerini sırayla dinleyicilere aktardığı bir tekniktir. Panelden farklı, üyeler başkandan söz alarak konuşurlar ve aralarında tartışmazlar. Sadece bir konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini açıklarlar. Başkan üyelere söz vererek oturumu yönetir. Sonunda tüm sınıf tartışmaya katılabilir. Forum. Değişik görüşlere sahip kişi ya da grupların herhangi bir konudaki sorunları tartışarak bir sonuca varmak için yapılır. Toplantıya katılan her birey soru sormaya, eleştiri yapmaya ve katkıda bulunmaya çalışabilir. Bazen de panelden ya da açık oturumdan sonra yapılır. Örneğin öğretmenin herhangi bir konuyu sınıfta tartışmaya açarak tüm sınıfın tartışmaya katılmasını sağlaması bir forumdur. Seminer. Uzmanlık ve bilgi gerektiren konuda uzman bir kişinin sunu yapmasıdır. Öğretmenlerin sınıfta verdiği ders bir seminerdir. Briefing, bir kurumun yapısının ve işleyişinin tanıtımı ya da teknik bir konunun yetkili bir kişi ya da uzman tarafından sunumuna dayanan tekniktir. Komisyon, sınıfta küçük gruplar kurularak bir konu derinliğe incelenerek sözlü ve yazılı olarak sunulur. Sınıf komisyonun bu çalışması ile ilgili olarak tartışma yapar. Soru tarzı. Öğretim süreçlerinde öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmesini ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamada, iyi anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmada ve düzeltmesi için fırsatlar yaratmada ve pekiştirme işleminde kullanılabilecek en uygun yöntem ve teknik aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2004. A. Anlatma, B. Problem çözme, C. Soru yanıt, D. Tartışma, E. Bireysel çalışma. Cevap D. Tartışma. Toplumsal sorunları sınıf ortamına getirerek bu sorunlara çözüm yolları arayan bir öğretmen, bir başkan ve 5 konuşmacıdan oluşan bir ekip oluşturarak konunun farklı boyutlarına hazırlanıp sınıfta tartışmalarını istemiştir. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2001. A. Çember tartışma, B. Kolegyum, C. Sempozyum, D. Briefing, E. Panel. Cevap E. Panel. Örnek olay yöntemi. Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğretmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntem. Öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir. Öğrencilere örnek olay bir metin halinde dağıtılmalı ya da VCD ile gösterilmelidir. Öğrenciler örnek olayı okur ya da izleyip anladıktan sonra yorum yapar, analiz eder ve değerlendirilir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenciyi gerçek yaşam sorunlarıyla yüz yüze getiren bir yöntemdir. İş çevreleri tıp, hukuk, psikoloji eğitiminde tıp sık kullanılır. En önemli faydası öğrencileri bildiklerini ve kavradıklarını gerçek duruma uyarlama fırsatı vermesidir. Öğrencilere bir konuyu veya bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Öğrencileri bir olay üzerinde çalıştırdığı için aktif duruma getirir. Örnek olay, gerçek olaylardan ya da yazılı olarak hazırlanan olaylardan seçilir. Öğrenciler örnek olay üzerinde düşünerek farklı bakış açıları geliştirerek problemi çözmeye çalışırlar. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama ve üzerindeki hedef alanları kazandırmada kullanılır. Örneğin ilk öğretimde çevre kirliliği ünitesini işleyen bir öğretmen mahallelerinde çevre kirliliğine yol açan etkenler ve sonuçları ile ilgili gerçek hayattan aldığı bir örnek olayı sınıf ortamına getirerek öğrencilerin konu üzerinde araştırma yapmalarını sağlayabilir. Ya da hukuk fakültesinde bir derste gerçek hayattan alınan bir adli olayın üzerinde çözümlemelerin yapılması. Örnek olay yönteminin özellikleri. Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir olay ya da durumda kullanarak sonuç elde ederler. Örnek olaylar dersin hedeflerine ve öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Öğretmen, öğrencilerin süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar sorular hazırlayarak yönlendirme yapmalıdır. Öğrencilerin problem çözme becerileri gelişir. Öğrencilere yazılı metinler dağıtılarak ya da VCD'lerde izlemesi sağlanarak yönlendirilir. Bilişsel alanın uygulama ve üzerindeki hedef alanlarını analiz, sentez, değerlendirme, kazandırmada kullanılır. Duyuşsal, ilgi, tutum, sosyal etkileşim, hedeflerin kazandırılmasında da kullanılır. Örnek olay yönteminin aşamaları. Örnek olayın açıklanması, konunun ana hatlarına çıkarma, örnek olayın ve verilerin toplanması, önceden bildikleri ile bağ kurma, neden-sonuç ilişkilerini kurma, örnek olay için olası çözüm yollarının önerilmesi, örnek olayın çözülmesi ve ortak kararın alınması, değerlendirilmenin yapılması. Soru tarzı. Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek, tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2001. A. Örnek olay yöntemi. B. Gösteri yöntemi. C. Proje yöntemi. D. Soru yanıt yöntemi. E. Problem çözme yöntemi. Cevap A. Örnek olay yöntemi. Örnek olay yönteminin kullanılmasında öğrencilerin aşağıdaki etkinliklerden hangisini gerçekleştirmeleri diğerlerine göre daha az etkilidir? KPSS 2005. A. Önceden bildikleriyle bağ kurma. B. Konunun ana hatlarını çıkarma. C. Problem çözme yöntemini kullanma. D. Bilgiyi yeniden üretme. E. Neden sonuç ilişkilerini bulma. Cevap D. Bilgiyi yeniden üretme. Gösterip yaptırma yöntemi. Gösterip yaptırma yöntemi bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç gerecin ya da makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, göstererek ve açıklayarak, sonra da öğrenciye yaptırarak, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağladığı bir yöntemdir. Davranış model gösterilerek öğrencilerin bu modelden öğrenmeleri, yapmaları sağlanır. Daha çok beceri, psikomotor davranışların, insan ilişkilerinin, ahlak ve görgü kurallarının, karmaşık bazı olayların gösterilerek öğrenilmesine dönük bir yöntemdir. Gösterip yaptırma yönteminin en etkili yönü bir becerinin ustaca ve en uygun bir şekilde nasıl yapılabileceğinin öğretilmesidir. Gösterip yaptırma yönteminin uygulama ilkeleri. Gösterip yaptırma yönteminde her öğrencinin gösteriyi rahat görebileceği ortam hazırlanmalı, gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve araç gereçler önceden hazırlanmalıdır. Kazandırılacak davranışlar önce öğretmen tarafından öğrencilerin gözü önünde her aşaması açıklanarak yapılmalıdır. Her bir öğrenci gösterilen davranışı ve aşamaları yapmalıdır. Öğretmen gerekli dönüt düzeltmeyi ya anında vermelidir. Öğrenci davranışı beceri haline getirmelidir. Öğrenci beceri haline getirdiği davranışı değişik durumlarda kullanabilmelidir. Transfer. Soru tarzı. Öğretim yöntemlerinden birisi olan gösterip yaptırma, davranışın modelini göstererek öğrencilerin bu modelden öğrenmelerini sağlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için en uygundur? KPSS 2002. A. Olgu ve olayları açıklama. B. Kavram geliştirme. C. Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma. D. İşbirliği ve paylaşımı artırma. E. Devimsel psikomotor beceri kazandırma. Cevap E. Devimsel psikomotor beceri kazandırma. Devimsel psikomotor becerilerin öğretilmesinde aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisinin en etkili olması beklenir? KPSS 2002. A. Düz anlatım, takdir. B. Örnek olay incelemesi. C. Örneğini göstererek yaptırma. D. Soru cevap. E. Küçük grup tartışması. Cevap C. Örneğini göstererek yaptırma. Deney yöntemi. Deney, bilimsel bir olayı kanıtlamak için yapılan deneme etkinliğidir. Deney koşulları belirlenmiş ve denetlenebilir ortamlarda yapılır. Deney yöntemi herhangi bir olay ya da varlığı oluşturan ilişkilerin ve aşamaların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bilinmeyen bir gerçeği bulmak, bir varsayımı, bir ilkeyi sınamak için kullanılır. Öğrencilerde bilimsel düşünceyi geliştirir. Öğrenci ilk elden bilgiyi duyu organlarını kullanarak edinir. Aynı zamanda yaratıcı düşünmeyi sağlar. Öğretmen deneyin hedeflerini dersin hedefleri çerçevesinde belirledikten sonra gerekli araç gereçleri önceden hazırlar, bir ya da birkaç kez ön deneme yaptıktan sonra sınıfta gerekli güvenlik önlemlerini de aldıktan sonra deney uygulanmasını gerçekleştirir. Deneyi öğretmen yaptıktan sonra mutlaka öğrenciler yapmalı ve bilimsel süreç ile ulaşılacak sonuçlar tartışılarak bulunmalıdır. Problem çözme yöntemi. Genelleme ve sentez yaparak öğrenmeyi sağlayan yöntemdir. Bilimsel yöntem, problem çözmenin basamakları, eleştirsel düşünme ve sorgulama gibi etkinlikleri kullanarak öğrenmeyi sağlar. Dewey tarafından geliştirilmiştir. Üst düzey ve karmaşık zihinsel beceriler geliştirilir. Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesinde ve öğrenilen bilgilerin kullanılmasında etkilidir. Problem çözme sürecinde sınama yanılma, içgörü oluşturma, yaratıcı düşünme gibi öğrenme yollarını kullanır. Problem çözme yönteminde aşağıdaki basamaklar kullanılır. Problemin hissedilmesi, farkına varma ve belirlenmesi. Problemi tanımlama ve sınırlama. Problem durumu ile ilgili bilgileri toplama. Problemin çözümüne yönelik denenceler, hipotezler oluşturma. Veri toplama, toplanan verileri analiz etme. Denenceleri test ederek doğruluklarını bulma. Çözüm uygulama ve önerilerde bulunma. Problem çözme yöntemi ile öğrenmenin özellikleri. Öğretimin her kademesinde kullanılır. Öğrenciler problemin çözümünde bireysel ya da grup içinde sorumluluklar alır. Üst düzey zihinsel süreçler ve düşünme yolları kullanılır. Farklı birden çok çözüm yolları üretilir. Bilimsel ve bağımsız düşünme olanağını verir. Öğrenciler bilgi toplamada ve kullanmada etkindir. Öğrencide sorumluluk geliştirir. Problem çözme yönteminde tümden gelim, tüme varım, analoji, benzetim, analiz, sentez gibi üst düzey zihinsel beceriler geliştirilir ve kullanılır. Tümden gelim. Genel kurallardan, yasalardan, özel örneklere ve olaylara ulaşma yoludur. Örneğin bütün madenler sıcakta genleşir. Telefon kablosu bir madendir. Telefon kablosu sıcakta genleşir. Tüme varım. Örneklerden ve olaylardan genel kurallara ve yasalara ulaşma yoludur. Örneğin, Ahmet oksijen alarak yaşar. Ahmet bir insandır. Bütün insanlar oksijen alarak yaşarlar. Analoji, benzetim. Bir olayı benzer bir olayla benzeterek öğrenme yoludur. Örneğin, insan vücudundaki kan dolaşımını bir şehrin trafik akışına benzeterek açıklamak ya da insan beynindeki öğrenmeyi bir bilgisayarın işleyişine göre açıklamak. Analiz. Karmaşık ve bütün halinde bulunan bir şeyin onu meydana getiren elemanlara ayrılması ve ayrı ayrı kısımların incelenerek bütün tanınması yoludur. Örneğin suyu H2 ve O gibi elemanlarına ayırmak, bir saati parçalarına ayırmak, bir cümleyi öğelerine ayırmak. Sentez. Elemanları, parçaları toplayarak bütüne ulaşma yoludur. Örneğin un, tuz, maya karıştırılarak ekmek üretmek, parçalarını birleştirerek bir bilgisayar üretmek. Problem çözme yönteminde kullanılacak problem durumlarında, öğrenme senaryolarında bulunması gereken özellikler. Probleme dayalı öğrenme senaryoları uygulanabilir nitelikteki birden çok çözüm yollarını içermelidir. Üst düzey düşünmeyi, gözlem ve araştırma inceleme yapmayı sağlamalıdır. Gerçek yaşamla ilişkili olmalıdır. İlgi çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken en önemli özelliktir? KPSS 2005. A. Uygulanabilir nitelikte birçok çözümün olması. B. Gözlem yapmayı gerektirmesi. C. Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması. D. Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi. E. Araştırmayı gerektirmesi. Cevap A. Uygulanabilir nitelikte birçok çözümün olması. Aşağıdaki özellikleri belirtilen öğrenme yaklaşımı hangisidir? Karmaşık zihinsel beceriler gerektirir. Önceden öğrenilenlerin kullanılmasının yanı sıra yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasına olanak sağlar. Öğretim amacıyla kullanılmasının yararlarını savunan eğitimcilerden biri John Dewey'dir. Süreç olarak sınama yanılma, içgörü kazanma ve neden-sonuç ilişkilerini bulma gibi bir dizi etkinliği kapsar. Bu öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Problem çözme. B. Eleştirici okuma. C. Tümden gelim. D. Deney yöntemi. E. Tekrar ve alıştırma. Cevap A. Problem çözme. Aşağıdakilerden hangisi problem merkezli öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? KPSS 2001. A. Öğrencilerin problemin çözümü için sorumluluk alması. B. Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilerine sunması. C. Düşünme süreçlerinin kullanılması için fırsatlar sağlaması. D. Çözüm için belli bir formül ya da kalıbın olmaması. E. Öğrencilerin bilgi toplamada etkin olarak rol alması. Cevap B. Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilerine sunması.
Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? KPSS 2001. A. Öğrenci problemlerinin çözümünde bireysel ya da grup içinde sorumluluk alma. B. Öğretmenin sonucu söyleyerek öğrencilerin bu sonuca ulaşmasını istemesi. C. Düşünme süreçlerinin kullanılması için zengin fırsatlar sağlama. D. Tek bir çözüm yolunun olmaması. E. Bilgi toplama ve problem çözmede etkin rol alma. Cevap B. Öğretmenin sonucu söyleyerek öğrencilerin bu sonuca ulaşmasını istemesi. Proje temelli tabanlı öğrenme yöntemi. Öğrencilerin grup olarak ya da bireysel olarak gerçek yaşam konularına ve uygulamalarına ilişkin olarak disiplinler arası bilimsel alanlar, konular, etkinlikler, bağlantı kurularak bir problem ya da senaryo üzerinde yerine getirdiği bir tür problem çözme tekniğidir. John Dewey, Bruner ve Kilpatrick'in öğrenme yaklaşımlarının bir sentezidir. Bu yöntemin ana felsefesi öğrencinin etkileşimde bulunduğu çevrede yaşamı küçük boyutta da olsa yaşamasıdır. Bu yöntemde genelde öğrencinin bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme etkinliğinin sonucunda bir ürün ya da performans ortaya koyması söz konusudur. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci, ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, sentezleme, eleştirsel düşünme, irdeleme, bilimsel ve bağımsız düşünebilme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye ulaşır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen planlama ve organizasyonda arka planda yer alır ve rehberlik yapar. Öğrenciler ise öğrenme deneyimi yaşar. Değerlendirme ürüne ve sürece yönelik olarak yapılır. Öğretmen ve öğrenciler değerlendirmeyi birlikte yaparlar. Proje temelli öğrenme yönteminin özellikleri. Proje tasarısını öğretmen ve öğrenci birlikte yapar. Proje tasarıları öğrencileri üst düzey düşünmeye, bilimsel yöntemi kullanmaya, ilginç bir ve konu alanını kapsamaya ve farklı kaynaklardan araştırma yapmaya yönlendirmelidir. İçerikten çok derinlemesini anlama önemlidir. Genel kavramları, ilkeleri, kavram ve düşünceleri anlamak önemlidir. Problemlere birden çok çözüm yolu üretilir. Proje temelli öğrenmede tek çözüm yoktur. Birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. Öğrenci bilgiyi keşfeder ve kullanır. Pratik deneyimler kazandırır. Okulda öğrenilen bilgiler gerçek yaşamda sınanır. Konular derinlemesine öğrenilir. Disiplinler, bilim alanları, konular, arası etkileşime dayalı öğretim yapılır. Öğrenciler bireysel ve grup halinde çalışır ve işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi özellikler gelişir. Yavaş öğrenen ve hızlı öğrenen öğrenciler için de kullanılır. Araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır. Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. Öğrenciyi hayata hazırlar, öğrencinin bağımsızlığını kazanmasını, bilimsel düşünmesini, ekip halinde çalışabilmesini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Sergi, drama, gazete, pano ve bunun gibi hazırlanarak ürünler sunulur. Okulda farklı eğitim birimleri, bilgi işlem merkezi, bilimsel araştırma merkezi, gösteri merkezi, kütüphane, müze, spor salonu, müzik odası, güzel sanatlar merkezi, iş teknik merkezi ve bunun gibi kurulur. Soru tarzı. Proje tabanlı öğrenme sürecinde kullanılacak projelerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunması zorunlu değildir? KPSS 2005. A. Öğrencilerin sadece bireysel çalışmaya yönlendirilmesi. B. İlginç sorular sormaya izin verecek nitelikte olması. C. Günlük yaşamın ihtiyaçlarına uygun olması. D. Birden fazla ders ya da konu alanını bütünleştirmesi. E. Farklı kaynaklardan araştırma yapmaya yönlendirmesi. Cevap A. Öğrencilerin sadece bireysel çalışmaya yönlendirilmesi. Proje tabanlı öğrenme modelinden yararlanılan bir sınıfta aşağıdakilerden hangisi öğrenciden beklenir? KPSS 2003. A. Arkadaşlarıyla bir yarışma içinde olma. B. Olguları tekrarlayarak iyice ezberleme. C. Öğretmenin aktardığı bilgileri alma. D. İlgilendiği konuda keşfettiği bilgileri düzenleyerek sunma. E. Öğretmeninden ve sınıf arkadaşlarından bağımsız olarak çalışma. Cevap D. İlgilendiği konuda keşfettiği bilgileri düzenleyerek sunma. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bilişsel hedef alanının sentez basamağındaki davranışları kazandırma gücü en etkilidir? A. Tartışma. B. Soru cevap. C. Gösteri. D. Proje temelli öğrenme. E. Anlatım. Cevap D. Proje temelli öğrenme. Aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisinin öğrencilerde bilimsel ve bağımsız düşünme becerilerinin geliştirilmesinde diğerlerine göre daha az etkisi vardır? KPSS 2003. A. Laboratuvar uygulamaları. B. Proje çalışmaları. C. Güdümlü tartışma. D. Problem çözme. E. İnceleme araştırma. C. Güdümlü tartışma. Bir okul teknolojik olanaklara sahiptir. Bu okulda öğrenme hızları farklı öğrencileri olan bir öğretmen petrolün damıtılması konusunu işleyecektir. Bu öğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan öncelikle hangisini kullanmalıdır? KPSS 2005. A. Bilgisayar destekli öğretim. B. Probleme dayalı öğretim. C. Proje tabanlı öğretim. D. Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim. E. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı. Aşağıdaki bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir öğretmen vatandaşlık dersinde insan haklarını engelleyen etmenler konusunu işlerken sınıfı 4 ya da 5'erli gruplara ayırmış ve bu etmenlerden birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemişti. Gruplara seçtikleri etmenleri ve çözüm önerilerini anlatırken sergi, drama, gazete, pano ve bunun gibi hazırlama yoluna gidebileceklerini söylemiş. Çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. Soru: öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? KPSS 2001. A. Gözlem yoluyla öğrenme. B. Proje temelli öğrenme. C. Yansıtıcı düşünme. D. Benzetim, simülasyon yoluyla öğrenme. E. Yaratıcı drama. Cevap B. Proje temelli öğrenme. Soru: aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin etkin katılımını özendirme gücü açısından en zayıftır? KPSS 2001. A. Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması. B. Sunuşta nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi. C. Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi. D. Öğrencilerin seçimlerine dikkate alması. E. Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi. Cevap C. Bütün ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi. Bir okulda okulun değişik yerlerinde şu merkezler, köşeler kurulmuştur: Güzel Sanatlar Merkezi, İş Teknik Merkezi, Bilgi İşlem Merkezi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Gösteri Merkezi, Dinlenme Merkezi, Kütüphane, Müzik Odası, Spor Salonu, Yüzme Havuzu. Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından özellikle hangisinin uygulanması için gereklidir? KPSS 2001. A. Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme. B. Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme. C. Soru yanıt yöntemiyle öğrenme. D. Örnek olay inceleme yöntemiyle öğrenme. E. Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme. Cevap E. Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme. Öğrencilere proje ve ev ödevi verilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002. A. Konuların tekrar edilmesini sağlama. B. Konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesini sağlama. C. Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırma. D. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini yükseltme. E. Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırma. Cevap C. Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırma. Bireysel çalışma yöntemi. Öğrencinin bir konuyu yaparak, yaşayarak öğrenmesi yoludur. Bazı öğrenme konularını öğrenci kendi başına çalışarak öğrenmek ister. Bu durumlarda bireysel çalışma yöntemini uygular. Özellikle uygulama, analiz ve sentez düzeyindeki hedef alanları kazandırmada kullanılır. Öğrenciler bireysel çalışma yöntemiyle bilgiye ulaşır. Bu süreçte iç ve dış disiplini kazanır. Hızlı ve yavaş öğrenen öğrencilerin öğrenmelerini geliştirir. 16. kaset, 1. yüzün sonu.